Ayrım 4.
Olacak şey değildi hani. Bir devlet görevlisinin beyanlarını devletin başka bir kurumu görüntülerle yalanlıyordu. Bu yakışıksız durum salondaki subaylar ve aileler arasında da söylenmelere neden oluyor. Genç subaylar ise hırslarından yerlerinde duramıyorlar. Sokaktaki vatandaşların protestoları Kızılay'da vitrin camlarını kırmaya kadar gidiyor. Devlete ve polise güven ciddi bir şekilde sarsıntı geçiriyor. Siyasal Bilgiler Fakültesinin kapısında 100-150 kadar çember sakallı birikmiş, belli ki birileri onları bilinçli olarak otobüslerle olay yerine getirmiş. Polislerin eşliğinde polis otobüslerine götürülmekte olan öğrenciler, kapıda bu çember sakallıların küfürlerine, tükürüklerine ve hatta tekmelerine maruz kalıyorlar. Bu görüntüler biyolojik savaşın bir çeşidi olan kızıla karşı yeşili kullanmanın Türkiye'deki ilk görüntüleri oluyordu. Ne garip bir tecellidir ki bu çember sakallılar gün gelecek ki kendilerini yetiştiren, büyüten ustalarına ve rejime karşı en büyük tehdit oluşturacaklardı. Kimler var kimler? 1970 senesinde artık Ankara'da öğrenci olayları çok sık görülmeye başlanıyor. Ne zaman Kızılay'dan geçtiniz mutlaka bildiri dağıtan öğrencilere rastlıyorsunuz. Öğrenciler üniversitelerdeki konferanslarda, panellerde, forumlarda Türkiye'nin rejimini, sistemini, durumunu tartışıyorlar. Bunların tutanaklarını da forum adıyla halka dağıtıyorlar. Bu tür forumlar ağırlıklı olarak Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapılıyor. Gerçi ODTÜ ve Hacettepe'de de forumlar yapılıyor ama ağırlık Cebeci'deki fakültelerdi. Kısa zaman sonra olaylar sertleşiyor ve kavgalar başlıyor. O seneler ülkücü kesim henüz fazla etkili değil. Sol kesim kendi fraksiyonlarıyla veya polisle çatışıyor. Polis teşkilatının da henüz çevik kuvvet, özeltim gibi uzmanlaşmış birimleri de yok. Alelacele kurulmuş Furuko diye bilinen toplum polisleri var ve onlar da olaylar karşısında çok tecrübesizler. Olayların en yoğun olduğu siyasal bilgiler ve hukuk fakültelerinin o zamanki hoca ve öğrencilerinden birkaç isim verelim. Bakalım tanıyabilecek misiniz? Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mümtaz Soysal. Hocalardan Profesör Doktor Muammer Aksoy. Katili hala bulunamadı. Ve doçent Doktor Deniz Baykal. Öğrencilerden de birkaç isim verelim. Murat Karayalçın, Mesut Yılmaz, Hasan Celal Güzel, Mahir Çayan, Hıncal Uluç, Abdullah Öcalan, Apo vesaire. Hukuk Fakültesi Dekanı ise Profesör Doktor Uğur Alacakaptan. Doğu Perinçek ve Uğur Mumcu ise asistan. O bildiğiniz Cenk Koray Hukuk Fakültesi'nde öğrenci ve aynı zamanda da Adalet Partisi Gençlik Kolları Başkanı. Bu isimlerin hiçbirisi yabancı gelmedi değil mi? Bunlardan sadece Hıncal Uluç'un o zamanlar siyasette pek ilgisi yoktu ama onu da renk olsun diye söyledik. Bir akşamüstü arkadaşlarıyla Kızılay'dan geçmekte olan Bahadır Teğmen müthiş bir patlamayla irkiliyor. Bir genç TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bomba atmış kaçıyor. Kalabalık arasına girip kaybolacağını, şaşkınlıkla tenha bir sokağa doğru koşuyor ve peşinden koşan halk da kendisini yakalayıp polise teslim ediyor. İşte ilk şiddet olayı da bu. Birkaç gün sonra gazetelerde bu gencin emniyet müdürlüğünden atlayarak intihar ettiği yazılıyor. Günahı boyunlarına bazı gazeteler birkaç yardımsever polisin de bu atlama eyleminde gence yardımcı olduklarını yazıyor. Efendim, yine o günlerde Profesör Doktor Muammer Aksoy'un başkanı olduğu Türk Hukuk Kurumu'nda akşamları siyasi konferanslar veriliyordu. Konuşmacılar ise genellikle Doğu Perinçek, Gün Zileli ve Şahin Alpay oluyordu. Bu konferanslara zaman zaman Bahadır Teğmen ve ev arkadaşları olan Teğmen Recai Özyavuz ile Teğmen İhsan Esmer de gidiyorlar. Hatta bazen resmi üniformalarıyla gidiyorlar. Anlayacağınız o zaman herkeste bir saflık, acemilik, tecrübesizlik yani çocukluk hastalığı mevcuttu. Bu konferanslar çok da kalabalık oluyordu. Bu kalabalığın nedeni ideolojik mi, sosyolojik mi yoksa seksolojik miydi tartışılır. Çok sayıda ve çok güzel üniversiteli kızların geldiği bu salonu genç erkeklerin de tıka basa doldurmasına şaşmamak gerekirdi herhalde. Erdal Öz Kitabev. Ankara'daki öğrenci eylemleri ivmesini her gün biraz daha artırıyor. Artık Ankara caddelerinde tabancaların bile kullanıldığı ufak çapta çatışmalar başlıyor. Bu öğrenciler ne diyor, ne yapmak istiyor diye merak eden Bahadır, soluğu o zamanlar Ankara'nın en tanınmış kitabevi olan Erdal Öz Kitabevi'nde alıyor. Bugün yıkılmış olan Kızılay'daki meşhur Büyük Sinema'nın, şimdi Büyük Çarşı, ikinci katındaki kitabevine giren Bahadır, burada ilginç bir manzarayla karşılaşıyor. Kendi birliğindeki genç subay arkadaşlarının çoğu içeride alışveriş yapmaktadır. Onlarla konuşması sonunda öğreniyor ki, okumanın da bir sırası varmış. Önce George Politzer'in felsefenin temel ilkeleriyle Çatın Altı'nın sosyalizmin alfabesi okunmalıymış. Aksi takdirde anlamak zor oluyormuş. Bahadır da bu kitapları alıp sırasıyla okumaya başlıyor. Meğersem bu Erdal Öz Kitabevi Ankara'daki sol kesimin kıblesi gibi bir yermiş. İtibar kazanmak veya itibar tazelemek için buraya sık uğramak ve çok kitap alan çok okuyor kabul edildiğinden bolca kitap almak gerekirmiş. Sonraki yıllar Erdal Öz de 12 Mart'ta tutuklanıp Mamak cezaevinde bir süre misafir ediliyor. O da cezaevi anılarını Kanayan ve Yaralısın isimli kitaplarıyla ölümsüzleştiriyor. Bahadır kitap evine gittiği günlerden birinde genç bir hukuk öğrencisiyle tanışıyor. Bu öğrenci onu o gece hukuk fakültesinin amfisinde Yılmaz Güney'in Umut isimli yasaklanmış filminin gösterimine davet ediyor. Çok güzelmiş, illa görülmeliymiş. Aynı gece bir arkadaşıyla hukuk fakültesine gidiyor Bahadır. Bahçede onları karşılayan genç öğrenciyle beraber gizlice karanlık yollardan, ıssız koridorlardan çakmak alevi ve el yordamıyla geçiyorlar. Sessizce birkaç da merdiven çıkıyor ve sonunda filmin oynayacağı amfiye ulaşıyorlar. Gel gör ki amfide hiç yer kalmamış. Hatta bu ne biçim gizlilikse protokol için özel bir yer bile hazırlanmış. Hele protokolde resmi üniformalı iki hakim binbaşının varlığı bu tuhaf gizliliğe tam bir tüy dikmiş oluyor. Film Yılmaz Güney'in ilk siyasal sineması olduğu için herkes ilginç gelmiş, çok alkışlanmıştı. Yıllar sonra işte o geceki filmi izleyenlerin bir kısmı diğer bir kısmını askeri mahkemelerde yargıladı. Hem de sen ha gece yarıları utanmadan ve de sıkılmadan yasaklı filmlere gidersin ha diyerekten. 21. yüzyıldan baktığımızda bu tür olaylara çok güleceğiz. Çok. Vallahi ben dayanamıyorum. Şimdiden güleceğim anasını satayım. Ha. Dünya kudurmuştu. Kızıl yıllar. 1968-69 dünyanın fokur fokur kaynadığı yıllar. Dünya kudurmuş mu ne? Şu manzaraya hep birlikte göz atalım. Amerika, New York, Los Angeles ve San Francisco'da zenci beyaz çatışmalarıyla çalkalanıyor. Yine Kara Panterler diye bilinen zenci terör örgütü özellikle New York'ta dehşet saçıyor. Bunlara ilaveten beden eğitimi öğretmeni bir karı koca tarafından kurulmuş olan Symbiones isimli devrimci terör örgütü de eylemleriyle kan kusturuyor. Avrupa'da Kızılderili gençliğin ilahı olmuş. Almanya'da yine bir gazeteci karı koca Andreas Bader ve Ulrich Meinhof tarafından örgütlenen Bader Meinhof devrimci terör örgütü Almanya'yı sarsıyor. İtalya'da Kızıl Tugaylar örgütü kurulma aşamasında. Japon Kızıl Ordu ve Filistin El Fetih örgütleri ise uçak kaçırma eylemleri yapıyor. En şiddetli olaylar ise Fransa'da oluyor. Ülke çapındaki öğrenci eylemlerini işçiler ve köylüler de destek çıkınca çok ciddi bir rejim sorunu ortaya çıkıveriyor. Olaylardan çok korkan Başkan de Gaulle sıkı yönetim ilan edip tanklarla Paris'i kuşatıyor. Almanya'da herhangi bir durumda yardım etmek için Fransa sınırına tank ve asker yığıyor. Bütün bu şiddet ve siyaset fırtınaları hiç kuşkusuz Türkiye'yi de etkiliyor. Zaten ekonomik ve siyasal ortamda oldukça müsait. Gençler arasında yavaş yavaş kamplaşmalar başlıyor. Hatta o günlerin Balkan şampiyonları olan iki boksörümüzden 57 kilo Seyfi Tatar, devrimciler safındaki 67 kilo Celal Sandal ise ülkücüler safındaki yerlerini alıyorlardı. Oysa gerçekte bu gençlerin hepsi ekürü, yani aynı ahırın atlarıydı, aynı vatanın evlatlarıydı. Devrim Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakanı Süleyman Demirel, Türkiye'nin en demokratik anayasası olan 1961 anayasasını fazla demokratik bulup rafa kaldırıyorlar. Bunun üzerine Ankara'da Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Savcı ve hakimleri başta olmak üzere tüm asker sivil Kemalistler Mustafa Kemal yürüyüşü yapıyorlar. On binlerce kişinin katıldığı bu yürüyüş oldukça büyük ses getiriyor. Siyasi liderler uzlaşma ve sağduyudan çok uzaktılar. Ortanın solu söylemleriyle karış karış Türkiye'yi dolaşmakta olan ve toprak işleyenin su kullananın gibi Marksist sloganları kullanan Bülent Ecevit ile silahlı kuvvetler içinde Muhsin Batur Paşa sözleri ve eylemleriyle isteseler de istemeseler de, bilseler de bilmeseler de gençleri provoke etmekteydiler. İleriki yıllarda genç hava subayları tutuklandıktan sonra askeri birlikleri gezip tutuklanan genç subayların arkasından ana avrat küfreden Batur Paşa'nın bütün kızgınlığının nedeni bu gençlerin aşırılıkta kendisini biraz geçmeleriydi. İmam cemaat meselesini hiç düşünemeyen ve gençlerin genç olmaları nedeniyle kendilerine göre biraz daha aşırıya kaçmalarının normal olduğunu anlayamayan paşa, bu çok sevilen subaylara küfrederek sadece hava kuvvetlerinde kendisine olan nefreti biraz daha artırmıştı. 12 Mart öncesinde gençlerin büyük çoğunluğu işçi sınıfının cennete gideceğini sanıyordu. Oysa yıllar sonra görülecek manzara şöyle olacaktı. O cennetlik işçilerin kurduğu Sovyetler Birliği darmadağın olacak. Fakat Avrupa'nın maceracı, serseri ve işsizleri tarafından kurulan Amerika Birleşik Devletleri ise tek kutuplu kalmış olan dünyanın jandarması oluverecekti. O sinirler içinde kimsenin rüyasında bile görse inanamayacağı bir olaydı bu. O günler az hatalı olan kesim yine de genç kesimdi. Ancak en büyük zararı her zamanki gibi yine gençler görmüştür. İşte o yıllarda dünyanın bir yerlerinde başlayan olaylar neredeyse tüm dünyaya metastaz, sıçrama yapmıştı. Ay çekimi mi dersiniz yoksa güneşteki patlamalar mı dersiniz, ne derseniz deyin ama o zamanın insanları da bir başkaydı. Haksızlıklar karşısında tepki göstermek gibi kötü bir huyları vardı. Bahadır birlik değiştiriyor. Dalgınlık işte. Bahadır yine Eskişehir'deki gibi Nazım Hikmet'in bir şiir kitabını masasında unutuyor. İlk amir olan albay kitabı buluyor ve ona kötü sicil vererek Ankara içinde başka bir birliğe, hava ikmal merkezine tayin ettiriyor. Yeni birliğinde Bahadır'ın birçok harp okulu arkadaşı vardır. Aletli jimnastik takımından Üsteğmen Salih Veysoğlu, yine Üsteğmen Tayfun Orçun, Üsteğmen Mustafa Tuncer, Herkül Mustafa, Üsteğmen Mustafa Şahin, Teğmen Ömer Ulu, Yüzbaşı Güner Durlanık ve Yüzbaşı Orhan Savaşçı. Birliğin komutanı da Bahadır'ın Eskişehir'deki komutanı olan hümanist, dürüst ve mert insan Tuğgeneral Ömer Faik Kural. Paşanın kaşları aynı aktör Hüseyin Baradan'ın bıyıkları gibi yukarı kıvrılmış. Atatürk'ün kaşlarını andırıyor. Çok kibar bir insan. Örneğin emir subayının saçlarını uzun gördüğü zaman berberi çağırıp önce kendisi rol icabı tıraş oluyor. Sonra da üsteğmenim hazır berber buradayken gel sen de şu saçlarını biraz kısaltıver diyor. İşte böylesine asil bir adam. Bir zaman sonra Üsteğmen Salih Veysoğlu arkadaşı Bahadır'a bizler şu şu şu sol görüşlü bazı arkadaşlar bir örgüt oluşturduk. Seni de bekliyoruz şeklinde bir teklif getirir. Teklifi getiren Salih, Bahadır'ın harp okulundan çok yakın arkadaşı. İkisi de aletli jimnastik takımının as elemanları. Salih, Yunus Emre'nin odunu gibi dümdüz bir insan. Bu nedenle de Bahadır hiç düşünmeden, sizin olduğunuz her yerde ben de varım diyerek teklifi kabul ediyor. İşte bu örgüt, evlilik ilişkisi yani duygusal ilişki nedeniyle oldu bittiye getirilip, kifayetsiz muhteris Mahir Çayan'ın etkisine girmeseydi, belki tarihin tecellisi başka olabilirdi. Üsteğmen Mustafa Tuncer saf, temiz, yumuşak kalpli ve goril gibi kuvvetli, dev gibi bir adam. Zaten harp okulu lakabı da Herkül Mustafa. Halter sporuyla uğraşıyor. Harp okulunu yeni bitirmişlerdi. Bahadır, Bafralı Muhterem Öztürk ve Herkül Mustafa Yeşilyurt'tan banyo treniyle Sirkeci'ye gidiyorlardı. Tren Bakırköy'de durduğu zaman Herkül Mustafa Bahadır'a sesleniyor. İstasyondan aşağı inip bir paket Maltepe sigarası alıver. Merak etme sen gelene kadar ben kapıları tutarım. Bilirsiniz, elektrikli trenlerde kapılar kapanmayınca tren hareket edemiyor. Herkül Mustafa iki kolunu açarak acı kuvvetiyle kapıları tutmuş, Bahadır'ın sigarayı getirmesine kadar dayanmış, treni hareket ettirmemişti. Gerçi durumu merak eden hareket memuru gelmişti ama bu zebellah gibi adamı görünce susmayı tercih etmişti. İşte bu Herkül Mustafa, Dokuz Işık, Kavgam gibi kitapları okurdu. Ülkücü görüşteydi, Türkeş'e de hayrandı. Bir defasında Bahadır'a Dokuz Işık'ı getiriyor ve okumasını rica ediyor. O da ona Çetin Altan'ın sosyalizmin alfabesini veriyor. Karşılıklı sohbetlerinde de Herkül her zaman komşusu açıkken yatanlar bizden değildir diyor. Bahadır'ın buna cevabı ise öyleyse bu ülkede herkesin ayakta durması gerekir oluyor. Birlik komutanı bir gün Bahadır odasına çağırıyor. Paşa odada İZM'ler nedir isimli bir kitap okumaktadır. Otur yavrum ve bana biraz şu İZM'lerden bahset bakalım diye emir veriyor. Çok şaşıran Bahadır, haşa paşam ne haddime dese de paşanın ısrarı ile bildiklerini anlatmaya başlıyor. Bir hafta müddetle her gün yarım saat gidip gidip anlatıyor. Sonunda komutan peki Bahadır bu birlikte solcu subaylar var mı diye soruyor. Komutanını çok seven yalan ise pek sevmeyen Bahadır istemeyerek de olsa hayır komutanım yok diyor. Komutan da ısrar etmiyor sadece gelecek hafta bütün subay ve astsubayları Atatürk ile ilgili konferans vermeni istiyorum diye emir veriyor. Bir hafta sonra Bahadır emir gereği bütün personele Atatürkçülüğü anlatan bir konferans veriyor. Ama bu arada komutanın vermiş olduğu mesajı nedense anlayamıyor. Bahadır'ın paşaya İZM'leri anlattığı günlerden birinde odaya bir karacı albay ile bir sivil geliyor ve komutana ''Efendim, birliğinizde ME isimli bir üsteğmeni götürüp sorgulamamız gerekiyor.'' diyorlar ve üsteğmeni alıp götürüyorlar. Komutan Bahadır'a ''Bu akşam git, üsteğmenin ailesini gör, ihtiyaçlarını sor, merak etmemelerini söyle.'' diyor ve ailesine verilmek üzere bir miktarda para veriyor. Sıkı yönetim görevlileri akşam üsteğmenin evine gidip evi didik didik aramışlar. Bir şey bulamamışlar. Ama üsteğmenin hamile ve yalnız olan eşi çok korkmuş. Bu olayın hemen ardından Bahadır eve gidiyor, hamile eşi teselli ediyor ve korkma, bir şey olursa beni ara deyip parayı da teslim ediyor. 2 gün sonra komutan Bahadır'a, ME üsteğmeni bıraktılar mı diye soruyor. Hayır komutanım gelmedi. Aslına bakarsanız ortada bir hata olduğu kanısındayım. O üsteğmenin siyaset hiçbir ilgisi yoktur bana inanın diye cevaplayınca komutan mesajı alıyor ve kendisi bizzat gidip gözaltındaki üsteğmeni getiriyor. Meselenin aslı şöyleymiş. Bu kişi Ankara Sanat Tiyatrosu'nda bir gece Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından İlhan Selçuk'la yan yana oturmuş. Tanımamasına rağmen bir nedenle birkaç cümlede konuşmuş. O günlerde İlhan Selçuk izlendiği için bu üsteğmeni de mimlemişler. Bu kadar basit işte. O günler bir yüzbaşıyı da sadece elinde bir Cumhuriyet Gazetesi taşıdığı için gözaltına almışlardı. Şu işe bakın. Her devirde bazı gazeteler sakıncalı oluyor. 1960'da Tercüman, 1970'de Cumhuriyet. Havacılar kişisel ilişkilerle kara ve deniz kuvvetlerinde de bazı örgütlenmeler olduğunu duyuyorlar ve bunları birleştirme girişimlerinde bulunuyorlar. Bu birleştirme toplantılardan biri de Bahadır'ın Küçük Esat Bardacık sokaktaki evinde yapılıyor. Deniz kuvvetlerini temsilen Sarp Kuray ve birkaç arkadaşı, kara kuvvetlerini temsilen de Üsteğmen Haluk Ergüven ve arkadaşları katılıyor. Fakat denizcilerin doktorcu, Doktor Hikmet Kıvılcımlı yanlısı, karacıların da PDA, proleter devrimci aydınlıkçı, yani Mao'cu, hava kuvvetlerinin de kurtuluşa meyilli olmaları nedeniyle birleşme oturumları hep fiyasko ile bitiyor. Bir gecede Cebeci'deki askeri tıbbiyede toplantı yapılıyor. Burada da askeri öğrenci kesimini Havacı Doktor Teğmen Erkan Dirik ve Havacı ODTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ömer Gürcan, Talat Aydemir'in kader arkadaşı Binbaşı Fethi Gürcan'ın oğlu temsil ediyor. Provokasyon günleri. 1971 senesinin ılık bir Eylül akşamı. Ankara Ordu Evi'nin bahçesinde çay içmekte olan Bahadır Üsteğmen'in yanına Hava Teğmeni Zafer Doğu gelip oturur. Zamanın MİT Müsteşarı Fuat Doğu'nun oğlu olan Zafer de Bahadır'ın birliğinde istihbarat subayıdır. İnsan olarak çok efendi, kimseye saygıda kusur etmeyen bir kişi. Sohbet sırasında bir ara abi diyor Zafer. Babam hep 20 yaşında komünist olmayanın 30 yaşında da komünist kalanın aklına şaşarım der. Bu sözler orada soğuk duş etkisi yapıyor. Durup dururken neden bu tür konuştuğuna bir anlam veremeyen Bahadır Üsteğmen, tabii Zafer diyor. Yaşken batmayan diken bir daha batmaz ki. Bahadır Zafer'in başka kişilere de bu türden konuşmalar yaptığını duyuyor ve bir anlam veremiyor. Hatta bazı subaylara bir taksi içinde gezici radyo kurup Marksist propaganda yapalım, gezici radyonun yakalanması imkansızdır diyormuş. Kendisi zaman zaman da bazı gece kulüplerinde olaylar çıkarıyor ve yaşasın Marksizm, kahrolsun faşizm diye bağırmasına rağmen kendisine hiçbir şey olmuyor. Oysa aynı günlerde solaklar bile solcu diye gözaltına alınıyor. Bahadır Zafer'in bu tip hareketlerinin samimiyetten mi yoksa kötü niyetten mi kaynaklandığını tam kavrayamıyor. Halbuki babasının ve kendisinin bulundukları konumlar itibariyle provokasyonda inandırıcı olabilme şansı %0'dır. Bugün dahi emekli binbaşı olarak MİT'e görev yapmakta olan bu kişinin o zamanki samimiyetini varın siz düşünün. Bu olaylar provokasyonların o günler ne kadar ayağa düştüğünü göstermesi bakımından ilginçtir. Bunlar gününde söylenemeyen gerçeklerdir. Bu hareketli günler içinde Ankara'da sinemalar mükemmel bir zamanlama ile bazı filmleri gösterime sokuyorlar. Önce Kavaklıdere Akün Sineması'nda Marlon Brando'nun İsyan filmi gösteriliyor. Bir adada devrimci bir ayaklanmayı konu alan film çok tutuluyor. Hemen arkasından Çankaya Sineması yine Marlon Brando'nun Meksika'da köylü ihtilalini anlatan Viva Zapata filmini vizyona sokuyor. Birkaç hafta sonra da aynı sinemada 5 kişilik Ordu isimli bir film oynatılıyor. Film Güney Amerika'da bilinmeyen bir ülkede 5 kişinin devrim adına yaptıkları, bugünkü Rambo filmlerini anımsatan süper mücadelelerini anlatıyor. Herhalde gençliğe işte böyle 5 kişilik ordular, hücreler kurun mesajı verilmek isteniyor. Yine aynı günlerde Kızılay ve çevresinde nedense pıtrak gibi sokak kitapçıları peydahlanıveriyor. Günün kitabı Carlos Marighella'nın Şehir Gerillası. Şehirlerde eyleme geçecekler için gerçekten bulunmaz bir kitap. İçinde şehirdeki gerillanın neler yapması gerektiği tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor. Bugün bu iyiliği insana babası bile yapmaz arkadaş. Al oku ve eyleme geç. Dağlardaki kır gerillası ne yapacak? Onların bilgilenmeye hakları yok mu yani? Tabii ki var. O da düşünülmüş ve Gerillanın Günlüğü isimli kitap yayın hayatına girivermiş. Doğrusu kır gerillası için biçilmiş kaftan. Eylemlere başlıyorsun artık. Devrim yapıyorsun, devrim. Muhallebi yapmıyorsun arkadaş. Ölüm Allah'ın emri ama kaderde yakalanmak, tutuklanmak ve sorgulanmak da var. Pekala apışıp kaçacak mısın o zaman? Hayır dostum, hayır. Birileri senin adına bunu da düşünmüş. Kafadaki bütün sorulara Militana Notlar isimli kitapta cevap bulabilirsin. Sana sadece okumak kalıyor yani. Kitaptan çok Risale'yi, broşürü andıran her derde deva kitapçıklar, sular seller gibi kapış kapış gidiyor şerefsizim. Ve neredeyse gençliğin el kitabı oluveriyorlar. Bilindiği gibi Fidel Castro, Che Guevara ve arkadaşları 1959 senesinde Mini Küba'da Batista'yı devirip devrim yapmışlardı. Sonraki yıllarda dünya devrimine soyunan Che Bolivya'ya geçmiş, fiyaskoyla biten mücadelesinin sonunda yakalanıp kurşuna dizilmişti. Tüm dünya devrimcilerince sembol kabul edilmiş olan bu yakışıklı Che bile posterleriyle maalesef kendi isteğinin dışında provokasyon çarkının bir dişlisini oluşturmuştu. Artık zaman uygundu, gördüğünüz gibi zemin de uygundu. Kaliteli insan yetiştirmekte hiç de fazla bonkör olmayan Anadolu topraklarında yetişmiş bu dürüst, mert, duyarlı, bilgili ve iyi niyetli bir kısım Türk gencinin Selimiye, Mamak veya mezarlıklarda bitecek olan yolculukları da böylece başlamış oluyordu. Sizin anlayacağınız gençlik sanki bir yerlerden bilinçli olarak bir yöne doğru kanalize ediliyordu. Görüntüler onu gösteriyordu çünkü. Eylem için bir tek şey eksikti artık. Silah. Acaba silah nereden temin edilmeliydi? Güldürmeyin beni Allah aşkına, güldürmeyin. Türkiye'de terör için silah arayacaksın da veren olmayacak ha? Bu konudaki yardımsever kişilerden bir düzinesini ben bile tanıyorum. Milli kaynaklardan silah temininde zorlananlar için komşuya bir telefon yeter de artardı bile. Bu kardeş kavgasında aslında asker ve polis olarak yeterli güvenlik gücüne sahip olan devletimiz, devlet ciddiyetiyle bağdaşmamasına rağmen önce irticacıları, sonra da ülkücü kesimden bir kısım gençleri el altından silahlandırıp desteklemiştir. Yıllar sonra Susurluk olayları ile bazı gerçekler ortaya çıktığında, bu kişilerden birkaçı kendilerince haklı olarak ne yaptıysak devletimiz için yaptık demelerine rağmen devlet kendilerine aleni olarak sahip çıkamamıştır. İtiraf etmek gerekir ki bu da devletimizin bir sabıkasıdır. İşte gördünüz, devletler de bazen aynı şahıslar gibi suç işleyebiliyorlar. Yıllar sonra ne yazık ki gençliğin kanalize edildiği yönün Mamak ve Selimiye olduğunu hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Birilerinin bir yerlerine kına yakıp yakmadığını ise bilemiyoruz. Ve sonunda 12 Mart. 12 Mart 1971. Silahlı kuvvetlerimiz 11 yıl sonra tekrar yönetime el koyuyor. Ancak bu kez halk askerleri neden omuzlarını almıyor? Musa Öğün Paşa gidiyor ve Mithat Paşa Caddesi'ndeki TRT'nin genel müdürlük koltuğuna oturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettirilen Profesör Doktor Nihat Erim Başbakan'da, Dünya Bankası ekonomi uzmanlarından Atilla Karaosmanoğlu Amerika'dan çağrılarak Başbakan ekonomik yardımcılığına, emekli Kurbay Albay Sadi Koçaç da Başbakan idari yardımcılığına getiriliyor. Başbakan Nihat Erim'in televizyonlarda sağ elini yumruk yaparak sol avucuna vurup da "Savulun, balyoz harekatı geliyor" dediği ve binlerce ham meyvanın dallarından koparıldığı günlerdeyiz. O günlerin gençleri cezaevi ile cezaevleri de kitap ile tanışır. Başbakan ekonomik yardımcısı Atilla Karaosmanoğlu gazetecilere "Bugünkü ekonomik potansiyelimizle ancak 2540 sene sonra İtalya'ya yetişebiliriz" diye tarihsiz bir beyanat veriyor. Oysa ki bir hafta kadar önce başbakanın kendisi 40 sene sonra inşallah İtalya'ya yetişeceğiz demişti. Nedense bizde hep İtalya örnek gösterilir. Gerçi aralarında 2500 yıl kadar fark vardı ama insanlık tarihi açısından düşünürsek bu 2500 yılın ne önemi vardı ki? Sayılı gün göz açıp kapayana kadar geçerdi. Ama geldi anlat işte. Bu boş boğazlık üzerine Atilla Karaosmanoğlu görevden alınıyor ve beş parasız dımdızlak ortada kala kalıyordu. Esas görevi için Amerika'ya dönecek parası bile yoktu garibimin. Aynı ile vaki. Gerçi isteseydi Emlak Bankası veya Vakıflar Bankası'ndan hem de geri dönmeyecek krediler alabilirdi. "Ben Amerika'ya kızımın diploma törenine gideyim de dönüşte paranızı hemen öderim" diyebilirdi. İskiden borç alabilir veya hayali şirketler kurup ihracat yapmış gibi milyarlarca lira vergi iadesini cebine indirebilirdi. Meclisin koltuklarını değiştirtebilir, tarihi eserleri satabilirdi veya Şişli Belediyesi'ne gidip ileride buraya Gülay Atığı diye birisi başkan olacak der ve onun götüreceklerine mahsuben avans isteyebilirdi. Kızılay'a çürük çadır bezi de yaptırabilirdi. Ama bunların hiçbirini yapmadı ve eski Murat 124 marka arabasını satarak 10. köye Amerika'ya dönebildi. Başbakan idari yardımcısı Sadi Koçaç'ın ise Türkçecilik damarları sürekli kabarıyor ve yabancı isim bulunan tabelalara düşman ilan ediyordu. İyi ki bugünleri görmedi. O vakitler Ankara'nın en tanınmış gece kulüplerinden olan Kulüp Eliz ilk ihtarı yiyor, ardından da Kulüp Manamur'un kulağı çekiliyor. Fakat hükümet Türklerin bu konulardaki pratik zekasını unutuvermişti. Birkaç gün sonra Kulüp Eliz'i Kulüp Eliz'i oluvermiş ve kapısına da Osmanlı tokatını andıran elektrikli bir el panosu koydurmuştu. Kulüp Manamur ise Kulüp Manamur şekline dönüşmüş ve böylece de yasak savulmuştu. Bu arada ne olduysa zavallı Rus salatasını olmuş, tarihinde ilk kez birkaç sene için adı Amerikan salatası diye anılmaya başlanmıştı. Aylar sonra Başbakan Nihat Erim de görevden alınıyor ve yerine gelen Ferit Melen mecliste yürekleri delen açıklamalar yapıyor. "Bizim karnımız böyle iftiralara tok. Türkiye'de bugün işkence mi işkence yok." Bu sözlere tek itiraz milletvekili Bülent Ecevit'ten geliyor ve "Sayın Başbakan, işkence yoktur diyemezsiniz. İşkence görmüşlerin hakkını yiyemezsiniz. Ülkemizde herkese yetecek kadar her şey vardır" diyerekten muhalefetin cılız sesini az biraz da olsa aykırıyordu. İleriki aylarda Ecevit siyaseten güçlendikçe sertleşmiş, bu kez de cezaevlerindeki yönetimler yumuşamıştı. Gardiyanlar bile tutuklulara ulan diyeceklerine "Sayın ulanınız" filan demeye başlamışlardı. Artık cezaevi giriş çıkışlarındaki aramalar daha toleranslı oluyor, hatta kelepçeler bile fazla sıkılmıyor, oldukça bol bırakılıyordu. Sizler hiç kelepçesi daha az sıkıyor diye daha mutlu olan insanlar tanıdınız mı? İşte on binlerce genç o günler bu mutluluğu da tattı. Tatmayanlar çatlasın.